Item 13, Yörünge, Tezgâhetsin, sayfa 185, 4 Ağustos. Sanki beynindeki saat otomatik olarak resetlenmiş, zihni gecenin birinde gündüzki kadar canlı ve tetikli olsun diye bütün uyku ve uyanma döngülerini değiştirmişti. Jack yatakta gözleri ardına kadar açık halde uzanmış, başında duran saatin ışığına bakıyordu. Tıpkı Discovery mekiğinin yaptığı gibi diye düşündü. Ben de istasyonla kenetlenmeye can atıyorum. İstasyonla ve Emma'yla. Vücudu kendini ona göre ayarlamaya başlamıştı bile. Emma bir saate kadar uyanacak, günlük çalışmalarına başlayacaktı. Jack de aşağıda hala uyanık, yaşam ritimlerini paralele yakın bir konuma getirmeye çalışıyor gibiydi. Daha fazla uyumaya uğraşmadan kalkıp üstüne giydi. Uçuş kontrol gecenin bir buçuğunda bile sessiz ama hummalı bir çalışmanın içindeydi. Önce kontrol odasına, mekik kontrolörlerinin oturduğu kısma baktı. Discovery'de şu ana kadar herhangi bir kriz yaşanmamıştı. Koridorda yürümeye devam edip istasyon için ayrıca bir kontrol odası işlevi gösteren özel araç operasyonlarına gitti. Burası uçuş kontrol odasından çok daha küçük bir yerdi. Jack doğruca uçuş doktorunun konsoluna gidip nöbetçi doktor Roy Bloomfield'ın yanındaki boş bir koltuğa bıraktı kendini. ''Hey Jack'' dedi Bloomfield, onu gördüğüne şaşırdın saklamadan. ''Programa geri dönmüşsün.''
''Uzak kalamadım.''
''Mesela para olamaz herhalde. Yaptığımız işin heyecanı o zaman.''
Arkasına yaslanıp esnedi. ''Bu gece pek heyecan yok tabii.''
''Hastanın durumu stabil mi?''
''Son 12 saattir aynı.'' diye karşılık verdi Bloomfield.
Konsoldaki biyotelemetri değerlerini işaret ederek, ekranda Kenichi Hirai'nin EKG ve tansiyon ölçümleri yatıp sönüyordu.
''Değişen bir şey yok.''
''Yeni bir gelişme olmadı yani.''
En son 4 saat önce bir durum raporu geldi. Adamın baş ağrısı daha da kötüleşmiş ve hala ateşi varmış. Antibiyotikler pek işe yaramıyor galiba. Herkes şaşkın şaşkın bekliyor anlayacağın.
Peki Emma'nın düşündüğü bir şey var mı?
Şu noktada hiçbir şey düşünemeyecek kadar yorgundur herhalde. Ona gidip yatmasını söyledim. Biz nasıl olsa takipteyiz her an.
Bloomfield yine esnedi.
''Baksana benim bir çişe gitmem gerekiyor. Konsola birkaç dakikalığına bakar mısın?''
''Sorun değil.''
Bloomfield odadan çıkınca Jack kulaklıkları taktı. Yeniden bir konsolun önünde oturuyor olmak tanıdık ve iyi bir histi. Diğer kontrolörlerin konuşmalarını duymak, istasyonun yörünge rotasının bir sinüs dalgası şeklinde yansıtıldığı ön ekranı seyretmek, mekikteki bir koltukta oturmak gibi değildi elbette. Ama o hissiyata bundan da fazla yaklaşamazdı.
''Yıldızlara hiçbir zaman dokunamayacağım ama burada durup başkalarının dokunuşuna tanık olabilirim.''
Hayatının bu acı dönemecini kabullenmiş olması kendini de şaşırtmıştı. Kadim hayalinin sınırları dahilinde durup manzarayı uzaktan da olsa hayranlıkla seyredebiliyor olması. Birden Kenichi Hirai'nin EKG'sine takıldı gözü. Oturduğu yerde öne doğru eğilip yakından baktı. Kalp hızı birkaç ani dalgalanmayla birlikte yükselip alçalmıştı. Şimdi de ekranın en tepesinde düz bir çizgi çiziyordu.
Rahatladı Jack. Bunda endişelenecek bir şey yoktu.
Muhtemelen gevşemiş bir EKG kablosundan kaynaklanan elektriksel bir anormallikti. Kan basıncı çizgisi ekran boyunca değişmeden ilerliyordu. Belki hasta kıpırdanıp kablolardan birini yerinden çıkarmıştı. Belki de adam rahat rahat tuvalete gitsin diye Emma çıkartmıştı kabloyu. Şimdi ise kan basıncı aniden kesilmiş gibi olmuştu ki bu da Kenichi'nin artık makineye bağlı olmadığının başka bir göstergesiydi. Ekrana bir süre daha bakıp ölçümlerin yeniden belirmesini bekledi. Baktı ki çizgi belirecek gibi değil, iletişim ağına giriş yaptı.
''Merkez, burası doktor. Hastanın EKG'sinde kablo gevşekliğine özgü bir boşluk görüyorum.''
''Kablo gevşekliği nedir?''
''Yani makineden çıkmış gibi görünüyor. Kalp atışına dair herhangi bir gösterge yok. Emma ile irtibat kurup teyit edebilir misiniz?''
''Anlaşıldı doktor. Kendisini haberdar ederiz.''
Emma deliksiz uykusundan belli belirsiz bir inlemeyle yüzünde nemin soğuk öpücüğünü hissederek uyandı. Uyumak istememişti aslında. Gerçi Kenichi'nin EKG'sini uçuş kontrol biyotelemetri üzerinden sürekli takip ediyordu. Durumunda bir değişiklik olursa ona bildireceklerdi. Fakat Emma yine de mürettebatın uyku saatleri boyunca hastanın başında kalmayı planlamıştı.
Son iki gündür ancak kısa aralıklarla uyuyabilmişti ve onları da uçuş arkadaşları bölmüştü çoğu zaman. Öyle olunca hem yorgunluk hem de ağırlıksız ortamın rahatsızlığı etkisini göstermişti. Gözlerini kapamadan önce son hatırladığı Kenichi'nin kalp ritmini ekranda hipnotik bir sarkaç gibi seyredişi, çizginin önce yeşile dönüşü sonra her şeyin kararışıydı. Yanağına yapışmış soğuk su damlasını hissettiğinde gözlerini açtı ve üzerine gök kuşağının renkleri yansımış bir damlanın ona doğru geldiğini gördü. Neye baktığını anlaması birkaç saniyesini aldı. Birkaç saniyede çevresinde Noel süsleri gibi salınan diğer damlaları fark etmesi sürdü. Derken kulaklıktan önce bir cızırtı sonra da bir ses geldi.
Watson, burası merkez. Seni uyandırmayı hiç istemezdik ama hastanın EKG kablolarıyla ilgili bir teyit almamız gerekiyor.
Emma uyku mahmurluğuyla yanıtladı. Uyandım merkez, yani sanırım.
Biyotelemetride hastanın EKG'sinde bir anormallik görünüyor. Doktor kablolardan birinin gevşediğini düşündü.
Emma hastasının başına döndüğünde uyku tulumunun boş olduğunu gördü. Çıkarılan serum tüpü yukarı fırlamış, kateter ucundan çıkan tuz çözeltileri havaya dağılmıştı. Gevşek elektrot kabloları da düğüm olmuştu. Emma ilk iş olarak infüzyon pompasını kapatıp hızla etrafına bakındı.
''Merkez hasta burada değil, modülden çıkmış, ayrılmayın.''
Duvardan güç alarak NASA ve ESA laboratuvarlarına açılan Not 2'ye daldı. Kapılara çabucak göz attı ama adam orada da yoktu.
''Yerini tespit ettiniz mi?'' diye sordu merkez.
''Negatif, hala bakıyorum.''
Adam uyandığında nerede olduğunu anlayamayıp o kafa karışıklığıyla bir yerlere mi gitmişti? Emma Amerikan laboratuvarını da geçip bağlantı kapısında durdu. Tam o anda yüzüne bir damla daha geldi. Elini damlayı silmek için yüzüne götürdüğünde ise parmaklarına kan bulaştığını gördü hayretle.
Merkez hasta Nod 1'den geçmiş, serumun takıldığı yerde kanaması var.
Modüller arası hava akımını kapatmanız önerilir.
Anlaşıldı.
Hemen habitasyon modülünün kapısından içeri süzüldü Emma. Modülün loş ışığında Griggs'le Luther'ın uyku tulumlarının içinde fermuarlarını çekmiş uyumakta olduklarını gördü. Ama ortada Kenny içinden eser yoktu.
Panik yapma diye düşündü Emma. Modüller arası hava akımını kapatırken düşün nereye gitmiş olabilir?
Kendi uyku konumuna, istasyonun Rus tarafına tabii. Modülden Griggs'le Luther'ı uyandırmadan ayrılıp bağlantı nodlarıyla dolu tünele çıktı. Havada süzülerek ilerlerken bir yandan da kaçak hastayı bulmak için sağa sola bakınıyordu.
Merkez onu hala bulamadım. Zarya'yı geçtim. Rus tarafına ilerliyorum.
Çok geçmeden Kenny içinin normalde uyuduğu Rus servis modülüne girdi. Modülün loş ışığında Diana ile Nikolai'nin uyumakta olduklarını gördü. Kolları sanki boğulmuşlar gibi çıkmıştı tulumlarının içinden. Kenny içinin istasyonu ise boştu. Endişesi nihayet gerçek bir korkuya dönüşmeye başlamıştı. Gidip Nikolai'yi sarstı. Adamın tamamen uyanması biraz uzun sürdü. Hatta gözlerini açtığında bile Emma'nın söylediklerini anlamakta zorlandı biraz.
''Kenichi'yi hiçbir yerde bulamıyorum.'' diye tekrar etti Emma. ''Bütün modülleri aramamız gerekiyor.''
''Watson'' diye seslendi merkez kulaklıktan. ''Mühendislik birimimiz Nod 1'in hava cebinde bir anormallik tespit etti. Lütfen teyit edin.''
''Ne gibi bir anormallik?''
''Teçhizatla mürettebat arasındaki cep kapısıyla oynanmış olabilir.''
''Kenichi hava cebine girmiş.'' Emma önde, Nikolay arkasında istasyon boyunca bir kuş gibi uçarak Nod 1'e gittiler. Emma teçhizat kilidine geçen açık kapıya şöyle bir baktığında bir an üç vücut görür gibi oldu. Bunlardan ikisi hava cebinin duvarlarına tutturulmuş haldeki araç dışı aktivite giysileriydi. Üçüncüsü ise bedene acı verici bir spazmla kasılmış halde havada asılı duran Kenichi'ydi.
''Onu çıkarmama yardım et.'' dedi Emma.
Gidip Kenichi'nin arkasına geçti. Ayaklarıyla kapının dışından güç alarak adamı Nikolay'a doğru itti. Nikolay da onu hava cebinden çekip çıkarttı. Sonra ikisi birlikte adamı hızla laboratuvar modülüne, tıbbi teçhizatın bulunduğu kısma götürdüler.
''Merkez hastanın yerini tespit ettik.'' dedi Emma. ''Sanırım nöbet geçiriyor. Acilen doktoru bağlayın.''
''Ayrılmayın Watson.
Doktor buyurun.''
Kulaklıktan gelen tanıdık ses şaşırtmıştı Emma'yı.
''Hey Em, başında bir bela varmış diye duydum.''
''Jack, senin orada ne işin?''
''Hastan nasıl?''
Emma o şoka rağmen dikkatini Kenichi'ye verdi. Serumu yeniden başlatırken de EKG kablolarını takarken de hep aynı şeyi düşünüyordu. Jack'in uçuş kontrolde ne işi vardı? Son bir yıldır uçuş doktoru konsolunun başına bir kez olsun oturmamıştı. Şimdi ise karşı taraftan gayet sakin, hatta belki biraz fazla rahat bir şekilde Kenny içinin durumunu soruyordu. ''Hala nöbet halinde mi?''
''Hayır, hayır. Şu anki hareketleri amaçlı, bize karşı koymaya çalışıyor.''
''Hayati göstergeleri?''
''Nabzı hızlı, 120-130 havada hareketlenme oluyor.''
''Güzel, demek ki nefes alıyor.''
''Şu anda EKG'yi takıyoruz.''
Emma monitörde beliren kalp ritmine baktı.
Sinüs taşikardi, nabız 124. Ara ara erken ventriküler kasılmalar oluyor.
Biyotelemetriden görüyorum.
Şimdi de tansiyonuna bakıyorum.
Çabucak adamın kolunu sıyırıp aleti taktı. Stetoskoptan nabzını dinledi.
9.5'a 6. Pek de ciddi bir...
Tam o anda aldığı darbeyle afalladı Emma. Kenny içinin eli birdenbire havaya kalkıp Emma'nın ağzında patlamıştı. Hemen ardından da darbenin etkisiyle fırlayıp modülün karşı duvarına çarpmıştı.
''Emma dedecek, Emma!''
Hala şaşkındı Emma. Elini zonklayan dudağına götürdü.
''Dudağın kanıyor'' dedi Nikolay.
Sonra kulaklıktan Jack'in çılgına dönmüş sesi geldi. ''Neler oluyor orada?''
''İyiyim ben'' diye mırıldandı Emma, sonra da öfkeyle tekrar etti. ''Ben iyiyim Jack, sinir krizi geçirmene gerek yok.''
Ama aldığı darbeden dolayı hala bir uğultu vardı kulaklarının içinde. Nikolay Kenichi'yi hasta güvenlik masasına bağlarken o da geride durup baş dönmesinin geçmesini bekledi. O sırada Nikolay ona bir şey dedi ama anlayamadı Emma. Sonra Nikolay'ın yüzündeki hayret dolu bakışı fark ederek kendine geldi.
''Adamın karnına bak'' diye fısıldıyordu Nikolay, ''bak.''
Emma daha da yakından bakınca ''Bu da ne böyle?'' dedi fısıltıyla.
''Konuş benimle Emma'' dedi Jack karşı taraftan, ''neler olduğunu söyle.''
Emma Kenny içinin karnına kaynayıp dalgalanıyormuş gibi görünen derisine baktı.
''Bir şey hareket ediyor derisinin altında.''
''Ne demek hareket ediyor?''
''Kas fasikülasyonuna benziyor ama göbek boyunca yer değiştiriyor.''
''Peristalsi olmasın.''
''Hayır hayır, bu yukarı doğru hareket ediyor. Bağırsak kısmını takip etmiyor yani.''
Sustu Emma. Dalgalanma durmuş, Kenny içinin karnı eski haline dönmüştü. Fasikülasyon diye düşündü sonra, kas liflerinin koordinasyonsuz seyirmesi. Az önceki durumu en iyi bu şekilde açıklayabilirdi. Fakat tek bir ayrıntı hariç. Fasikülasyonlar dalgalar halinde yer değiştirmezlerdi. Kenny içinin gözleri aniden açıldı, Emma'ya döndü. Ardından kardiyak alarmı çaldı. Emma kafasını çevirip ekrana baktı. EKG yukarı aşağı testere dişi şeklini vermeye başlamıştı.
''Karıncık taşikardisi'' dedi Jack.
''Görüyorum, görüyorum.''
Emma hemen şok cihazının şarj düğmesine bastı. Parmağını nabız almak için şah damarına bastırdı. Zayıf, zor hissedilir bir nabız vardı şimdi. Adamın yukarı doğru yuvarlanmış gözlerinde sadece kan kırmızı göz akları görünüyordu. Ama hala nefes alıyordu. Elektroşok cihazının paletlerini alıp göğsün üzerine getirdikten sonra deşarj düğmesine bastı ve düğmeye basmasıyla birlikte Kenny içinin vücuduna 100 jüllük bir elektrik yükü verdi. Adamın bütün kasları şiddetle kasıldı, bacakları yerinden oynadı, masaya bağlı olmasa da modülün tavanına kadar uçardı herhalde.
''Hala taşikardide'' dedi Emma.
O anda modülden içeri Diana da gelmişti.
''Ben ne yapabilirim?'' diye sordu kadın.
''Lidokaini hazırla diye bağırdı Emma. Şuradaki çekmecede, sağda.''
''Buldum.''
''Nefes almıyor.'' dedi Nikolay. Emma hemen solunum balonunu kapıp ''Nikolay bana destek ol.'' dedi. Nikolay ayaklarını karşı duvara bastırıp sırtını Emma'ya dayayarak sabitledi onu. Emma da Kenichi'ye oksijen maskesi taktı. Kardiyopulmoner acil müdahaleleri dünyada bile uygulanması zor prosedürlerken mikro yerçekimli ortamda yapılması tam bir kabustu. Tüpler ve kablolar havada uçuşup birbirine dolanır, içi değerli ilaçlarla dolu şırıngalar ellerden kaçardı. Kısacası karmaşık bir akrobasi gösterisinden farksızdı. Öyle ki ellerini hastanın göğsüne bastırmak gibi basit bir hareketi bile yaparken, kendini havada debelenirken bulabilirdi insan. Mürettebat bu senaryoyu daha önce çalışmış olsa da hiçbir prova kapalı bir alanda zamana karşı yarışan insanların yaşadığı o gerçek kaosa benzeyemezdi. Maskeyi Kenny içinin ağzının ve burnunun üstüne takmayı başaran Emma bu kez solunum balonunu alıp adamın ciğerlerine oksijen basmaya koyuldu. Bir yandan da gözü ekrandaydı. EKG testleri hareketine devam ediyordu.
Bir ampul lidokain seruma enjekte edildi dedi Diana.
Nikolay ona yeniden şok ver dedi Emma.
Adam kısacık bir tereddütün ardından paletleri tutup Kenny içinin göğsüne bastırdı. Ardından deşarj düğmesine bastı. Adamın kalbine bu kez 200 jül vermişlerdi. Emma'nın gözü monitöre gitti. Ventriküler fibrilasyon. Nikolay kalp masajına başla, ben entübasyon yapacağım.
Nikolay elektroşok paletlerini bıraktı. Paletler kabloların ucunda havaya fırladılar. Sonra ayaklarını modülün karşı duvarına dayayıp güç aldı. Avuç içlerini Kenny içinin göğüs kemiğinin üstüne koydu.
Ama tam bastırmaya başlıyordu ki aniden çekti ellerini.
Ne oldu diye sordu Emma ona dönerek.
Göğsüne, göğsüne bak.
Hepsi aynı anda dönüp baktılar. Kenny içinin göğsü kıpırdanıp dalgalanıyordu. Elektroşok aletinin bastırıldığı yerlerde birer tane daire belirmiş, suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi yayılmaya başlamıştı.
Asistol dedi Jack karşıdan.
Nikolay hala dona kalmış halde Kenny içinin göğsüne bakıyordu. O şaşkınlıktan ilk kurtulan Emma oldu. Hemen atılıp sırtına Nikolay'ınkine dayadı.
Asistol, kalp durdu. Hasta kalp masajı yapılmazsa ölür.
Ama az önceki sıra dışı hareketler sona ermişti. Adamın kemikli göğsünün üzerindeki deri durgundu şimdi.
Kas fasikülasyonları diye düşündü Emma. Öyle olmalı. Başka bir açıklaması olamaz.
Sırtını Nikola'ya iyice dayayarak kalp masajına başladı. Kenny içinin kalbi durmuşken hayati organlara kan pompalamanın başka yolu kalmamıştı.
Diana, bir ampul epinefrin diye talimat verdi Emma.
Diana ilacı seruma enjekte etti. Sonra hep birlikte dönüp monitöre baktılar. Umutla dua ederek ekranda bir hareket olsun diye beklemeye koyuldular.
11. Bölüm.
Otopsi yapılması şart dedi Todd Cutler.
Uçuş mürettebat operasyonları direktörü Gordon Obi ona adeta tiksinerek baktı. Konferans odasında toplanmış olan diğerleri de kafalarını sallayarak baktılar.
Cutler sadece malum olanı söylemişti. Elbette bir otopsi yapılacaktı.
Bu kriz toplantısı için bir düzineden fazla insan bir araya gelmişti. Otopsi belki de son dertleriydi. Obi'nin ilgilenmesi gereken çok daha acil meseleler vardı. Konuşmayı pek sevmeyen biri olarak gördükleri her yerde mikrofon uzatan muhabirlerle başa çıkması gerekiyordu. Çamur atma yarışı başlamıştı artık. Uçuş mürettebatını belirleyen kişi olarak bu sorumluluğun bir parçası da Obi'ye aitti. Mürettebatla birlikte o da çuvallamış sayılırdı. Ve Emma Watson tercihi daha şimdiden büyük bir hata gibi görünmeye başlamıştı.
En azından bu toplantı odasında verilmeye çalışılan mesaj buydu.
Emma Watson'ın istasyondaki tek doktor olarak Hirai'nin ölmekte olduğunu anlaması gerekirdi. Acil bir geri dönüş tahliyesi astronotun hayatını kurtarabilirdi. Onun yerine bir mekik gönderilmiş, milyonlarca dolarlık bir kurtarma operasyonu morg servisine dönmüştü.
Washington günah keçileri arıyor, yabancı basın ise ortalığı ayağa kaldırmaya aday olan şu soruyu soruyordu. O astronot Amerikalı olsaydı ölüme terk edilir miydi?
Zaten bu toplantının ana gündem maddesi de olayın halkla ilişkiler açısından yansımalarıydı.
Senatör Parrish resmi bir açıklama yayınladı dedi Gretchen Liu.
Johnson Uzay Merkezi'nin direktörü Ken Blankenship ne söylediğini sormaya korkuyorum dedi homurdanarak.
CNN Atlanta'dan faksladılar, aynen okuyorum. Acil durum mürettebat geri dönüş aracının geliştirilmesi için vergi mükelleflerinin milyonlarca dolara harcandı ve NASA o aracı kullanmamayı seçti. İstasyondaki hasta bir adamın hayatı kurtarılabilirdi. Oysa o cesur astronot öldü ve herkes korkunç bir hata yapıldığını gördü. Uzayda bir kişinin ölmesi sıradan bir olay değildir. Kongre soruşturması kaçınılmazdır.
Gretchen kafasını önündeki kağıttan kaldırıp salondakilere baktı.
En sevdiğimiz senatör konuşmasa olmazdı tabii.
Zamanında mürettebat geri dönüş aracı ile ilgili çalışmalarımızı bizzat kendisinin baltalamaya çalıştığını kaç kişi hatırlar merak ediyorum doğrusu dedi Blankenship. Bu gerçeği şu anda suratına bir tokat gibi çarpmayı o kadar isterdim ki.
Ama yapamazsın dedi Leroy Cornell. Bir NASA idarecisi olarak bütün politik senaryoları dikkate almak Cornell'ın işiydi.
NASA'nın Kongre ve Beyaz Saray'la tek bağı oydu ve bir olayın Washington'da nasıl yankı bulacağını en iyi o bilebilirdi.
Senatöre doğrudan saldıracak olursanız olaylar çığırından çıkar.
O bize saldırıyor ama.
Bu ilk defa olan bir şey değil ki, bunu herkes biliyor.
Ama halk bilmiyor dedi Gretchen. Adam bu saldırılarıyla manşet yazıyor.
Amaç da bu zaten. Çünkü senatör manşetlere oynuyor dedi Cornell. Fakat biz karşı taarruza geçersek medya canavarının ateşine körükle gitmiş oluruz. Bakın evet, Parrish hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı. İstediğimiz her bütçe arttırımına karşı çıktı. Onun uzay gemisi değil, uçak istediğini herkes biliyor ve biz onun fikrini hiçbir zaman değiştiremeyeceğiz. Derin bir nefes alıp salondakilere baktı. O halde bu eleştiri karşısında şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Kendimize onun haklı olup olmadığını sormalıyız. Salon bir anda sessizliğe bürünmüştü. İlk söze giren Blankenship oldu. Hatalar yapıldığı çok açık. Özellikle de verilen tıbbi kararlar açısından. Peki ama adamın bu kadar hasta olduğunu neden anlayamadık? O bir iki uçuş doktorunun arasındaki huzursuz bakışmayı görmüştü. Şimdi herkes sağlık ekibinin performansına odaklanmıştı. Tabii Emma Watson'ın da. Kadın oraya gelip kendini savunamayacağına göre onun adına konuşmak Obi'ye düşüyordu. Ama Obi'den önce söze giren Todd Cutler oldu. Watson'ın yukarıda yeterli imkanları yok. Hangi doktor olsa zorlanırdı dedi. Ne bir röntgen cihazı var ne de bir ameliyathanesi. Doğrusu şu ki Hirai'nin neden öldüğünü hiçbirimiz bilmiyoruz. Otopsi de bu yüzden gerekiyor. Neyin ters gittiğini öğrenmek zorundayız. Bunda mikro yer çekiminin bir etkisi olup olmadığını da.
Otopsiyle ilgili kimsenin itirazı yok dedi Blankenship. Herkes ne yapılması gerektiğinde hemfikir.
Evet ama benim bunu dile getirmemin asıl sebebi... Cutler'ın sesi birden alçaldı. Muhafaza etme sorunu. Sonrasındaki sessizlikle Obi söylenenleri anlamayanların huzursuz bakışlarını yakaladı. Sözünü ettiği mesele istasyonda soğutma tertibatının olmaması diye araya girdi Obi. Bir insan vücudunu alacak kadar büyük bir dondurucu yok demek istiyorum. Öyle basınçlı bir ortamda yani. İstasyonun uçuş direktörü Woody Ellis söz aldı. Mekik randevusuna 17 saat var. Ceset bu sırada ne kadar çürüme gösterir?
Soğutma tertibatı Mekik'te yok ki dedi Cutler. Ölüm 7 saat önce gerçekleşti. Buna randevuya kadarki zamanı, cesedin naklini, diğer kargo sürelerini ve kenetlemeden çıkmayı da eklerseniz en az 3 gün eder. Oda sıcaklığında 3 tam gün. O da her şey tıkırında giderse tabii. Hem siz de biliyorsunuz, bunun garantisi yok.
13. ayrımın sonu, sayfa 202.